Ayrım 9, Savaş Tuzakları, Doğan Aydal, Sayfa 105. Askeri darbeler gölgesindeki nükleer santral hikayemiz. Esasında bu bölümde yazılan olayların hepsi bir rastlantı sonucu oluşmuş olabilir. Ama ya oluşmadıysa? Bu olaylar sistematik bir reaksiyonun, uluslararası sistematik müdahalelerin temel sebebi ise... Gelin isterseniz olayları 1956 yılına kadar götürüp bütün olayları tarihsel gelişimi içinde inceleyelim. Olayların seyri incelendiğinde nükleer çalışmaları durdurmak için çalışan bir grup ile bu çalışmaları her defasında yeniden başlatan bir başka grubun varlığını görüyoruz. Yıl 1956, İkinci Dünya Savaşı, nükleer güç gösterisi sonunda bitmiş ve dünya ülkeleri bu gücün farkına varmış. Türkiye'de bu ülkelerden biridir. 1956 yılında 6821 sayılı yasa ile Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği adı altında ilk kurumumuzu kuruyoruz. Çekmece Nükleer Araştırma Enstitümüzü kurmak için 1958 yılında karar veriyoruz. 1959 yılında temellerini atıyoruz. 1960 yılında darbe oluyor. Çalışmaların devamını isteyen grup yeniden harekete geçerek Çekmece Nükleer Araştırma Enstitüsü'nü ÇNAEM 1962 yılında kurmayı başarıyor. Profesör Doktor Ahmet Yüksel Özemre 1970 yılında Çekmece Nükleer Teknoloji Enstitüsü müdürü iken Nükleer Yakıt Teknolojisi birimini kurar. Sadece bir yıl sonra 1971'de bu kez darbe değil ama hükümete askeri muhtıra verilir ve Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğindeki çalışmalar yeniden durdurulur. 1976 yılında çalışmalar tekrar hızlandırılarak nükleer santral için yer seçimi yapılır ve Mersin Akkuyu seçilir. 1977 ve 1979 yılında Demirel ve Ecevit hükümetleri döneminde 1978-80 yılları arası İsveç firması ASEA Atom Enstallavak Konsorsiyumu ile yapılan ihaleler iptal edilir ve 1980 yılında ise yine darbe olur. Nükleer teknolojinin gelişmesini arzu eden grup tekrar harekete geçerek 1982 yılında 2690 sayılı yasa ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adlı kurumun kurulmasını sağlarlar. 1984 yılında rahmetli Ziya Ülhak'ın daveti ile Pakistan'ı ve Karaçi nükleer santralini ziyaret fırsatı bulmuş bir kişiyim. Ziyaret sırasında Pakistan Enerji'den sorumlu Devlet Bakanı, Atom Enerji Komisyonu Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı ile de çeşitli görüşmelerimiz oldu. Sarı Pasta olarak adlandırılan zenginleştirilmiş uranyum tesislerini de ziyaret ve yapımını izlemek fırsatım oldu. Ancak ne yazık ki Türkiye, Pakistan'ın nükleer santral yapma tecrübelerinden yeterince faydalanamamıştır. 1985 ile 1987 yılları arası rahmetli atom profesörü Ahmet Yüksek Özemre dönemidir. Özemre nükleer yakıt teknolojisi ekibini yeniden toparlar. Nükleer yakıt pilot tesisini 31 Ekim 1986 yılında ÇNAEM TR2 reaktörünü kurar. Tanıyan her kişinin birçok özelliğiyle iyi insan dediği Profesör Doktor Ahmet Yüksel Özemre, TAEK'teki 400 komünist personelin kripto koruyucusu suçlamasıyla 1987 yılında görevden uzaklaştırılır. Bu kovulma olayının rahmetli Özal'ın ABD'de tedavide olduğu bir döneme denk getirilmesi de ayrı bir tesadüftür. Bu arada MTA Enstitüsü Manisa Köprübaşı ve Uşak Fakılı'daki uranyum cevherleri üzerinde 1972 ile 1984 yılları arasında cevher zenginleştirme için pilot tesisi çalışmaları yaparak %85 U3O8 tenörlü sarı pasta zenginleştirilmiş uranyum cevheri imalatını gerçekleştirir. İşte bu tesis de 1986'da bir emir ile kapatılır ve bütün teknik personeli ilgisiz yerlere, birimlere dağıtılır. Bu dönemde üretilen 1200 kilo zenginleştirilmiş uranyum 1996 yılında TAEK'e teslim edilir. radyoaktif bir malzeme olan 1200 kilo zenginleştirilmiş uranyum cevherlerinin nerede muhafaza edildiği hakkında da herhangi bir malumata ulaşamadım. İnşallah hala Türkiye'dedir. Nükleer santral yapılmasını hedeflemiş ülkemde 1988 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'na TEK'e bağlı Nükleer Santraller Daire Başkanlığı'nın kapatılması da bir garabettir, ancak sürpriz değildir. Yıl 1995, yıl yine yıkıcı grubun faaliyet gösterdiği yıldır. 1995 yılında maalesef bir fizikçi kimliğine de sahip olan TAEK Başkanı, aşırı bir evhama kapılarak TR2 reaktörünün güvenlik analizi raporunun hazır olmadığı gerekçesiyle durdurur. Türkiye'nin tıbbi radyoizotop ihtiyacının yaklaşık %70 kadarını ve sınai radyoizotop ihtiyacının da %10 kadarını karşılayan radyoizotop üretim bölümü de durur. Bunu izleyen yıllarda radyoizotop bölümünün bütün üretim hücreleri sökülür ve zamanında yurt dışına radyoizotop üretim hücreleri ve know-how satmış olan ÇNAM radyoizotop bölümü tarihe karışır. Bu tarihten sonra Türkiye'nin ihtiyacı olan bütün radyoizotoplar ithal edilmeye başlanır ve Türkiye 23 yıldır dışarıya yüzlerce milyon dolar ödemektedir. 1996 yılı yine nükleer santral kurulmasını isteyenlerin faaliyete geçtiği yıldır. 1996-1997 yılında Erbakan hükümeti döneminde Almanlarla oldukça iyi şartlarda bir nükleer santral yapma imkanı doğmuş ve ihale yapılmıştır. Ancak mücadele burada da 28 Şubat olayıyla durdurulmuştur. Yılmaz ve Ecevit hükümetleri dönemlerinde Şubat 1997 tarihinde uluslararası nükleer santraller ihalesine çıkılmış, Ekim 1997'de teklifler alınmıştır. Ağaoğlu 1998 ihaleye NPI Fransa Almanya, AECL Kanada Japonya, Westinghouse ABD Japonya konsorsiyumları katılmıştır. Özetle 1997-2000 yılları arasında yapılan 8 ertelemeden sonra ihale sonuçlandırılmamıştır. Yine önceki yıllarda ülke yararı için TEAŞ'a bağlı olarak kurulan Nükleer Santraller Daire Başkanlığı 2002 yılında yine kapatılır. AKP hükümeti döneminde nükleer santral ve ihale hazırlıkları yapılırken 27 Nisan 2007'de E-Muhtıra verilmiştir. 2010 ve 2013 yılında Türkiye ve Rusya arasında iki nükleer santral anlaşması imzalanmış, işler sürüncemede kalmış, konu ciddileşince başarısız 15 Temmuz 2016 askeri darbesi sadeye konmuştur. Bütün bu olaylara tesadüf olarak bakmak mümkündür. Ancak bu kadar tesadüfün bir araya gelmesinin ihtimali nedir? Türkiye'de atom santrali kurulsun diye teşkilatlanan Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gibi önemli kurumlarının başkanlarının ortalama 2 yılda bir değiştirilmesi de mi tesadüftür? Bu kurumlar çok özel kurumlar iken ve başkanlarının mutlaka atom üzerine çalışan fizikçilerden olması gerekirken sadece üçünün atom profesörü olmasıdır. Profesör Doktor Sadık Kakaç, vekaleten genel sekreter, Profesör Doktor Nejat Aybers 1981-1984 ve Profesör Doktor Ahmet Yüksel Özemre 1985-1987. Diğer başkanların emekli general, emekli albay, emekli baytar, emekli bürokrat gibi konudan anlamayan 25 kişiden seçilmiş olması da mı tesadüftür? Peki bütün bunlar tesadüf değilse bir sebebi olmalıdır. Amerikalıların, Avrupalıların ve özellikle İsrail'in Türkiye'nin askeri gücü hakkındaki olumsuz düşünceleri malumdur. Bu güce bir de nükleer güç eklenirse dünya dengelerinin Batılılar ve İsrail aleyhine bozulacağını düşünmektedirler. Nükleer santral yapımının bir adım sonrasının nükleer silah yapımına döndüğünü kendi tecrübelerinden yola çıkarak çok iyi bilmektedirler. Bu durum özellikle İsrail'in bakış açısından var veya yok olma mücadelesidir. Şu ana kadar başarılı olmadıkları da söylenemez. İşte bütün darbelerin, muhtıraların, kalkışmaların altında yatan ana sebep budur. Geri kalan bütün sebepler PKK olayları da dahil olmak üzere suni olarak oluşturulan yan sebeplerdir. Bugün İran üzerinde olan temel baskıların ana sebebi de budur. Nükleer enerji santrallerimiz ve çeşitli sorular. Bir nükleer santral veya santraller kurmak için birçok badire atlatmış olan ülkemiz bu santrallerin kuruluşu için hazır mı? Ülkemizin nükleer santral yapma isteği ve bu santrallerden elektrik enerjisi üretme planları hepimizle malum. Ancak sade vatandaşlar şu soruların ve ülke gerçeklerimizin farkında değil. Bir nükleer santral yapacaksanız bu santral için ihaleyi kazanacak firma tarafından seçilen, yeri lisanslayacak bilgi ve sertifikaya sahip uzmanlarımız var mı? Hayır, yok. Yaklaşık 900 kişi çalışan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nda lisanslama sertifikasına sahip kişi sayısı 10 kişi bile değil. Lisanslama işlemleri 3 aşamada gerekiyor. Seçilen yerin lisanslaması, kurulacak tesisin lisanslaması, üretim şeklinin, işletimin lisanslanması. Bizdeki elemanların yetersiz olduğunun en büyük delili, yıllardır sahip olduğumuz 5 megawatt gücündeki Çekmece nükleer tesisinin hala lisanslanamamış olmasıdır. 5 megawattlık reaktörü bile lisanslayamayan TAEK uzmanları toplam 4800 megawattlık santrali nasıl lisanslayacak? Gelin şimdi de bir başka önemli konuya değinelim ve nükleer enerji anlaşmasında gerçekte neler oluyor sorusunu yorumlamaya çalışalım. Yer seçimi hariç kuruluşundan işletilmesine kadar hiçbir aşamasında bulunmayacağımız nükleer santralin maliyetinin her ünite başına 5,5 milyar, toplamda 22 milyar dolar olduğu söyleniyor. Aynı kapasitede olan farklı ülke santrallerinin maliyeti 2,5 milyar civarındayken Rus santralin her ünitesi neden 5,5 milyar dolar? Anlamakta zorluk çekiyorum. Geçmişte Kanada ile yaptığımız ve 4 reaktör aynı alanda yapılırsa 10 milyar dolar yerine 7,5 milyar dolar teklif aldığımız düşünülürse fiyatlar arasındaki uçurum daha net görülecektir. Fiyatların gösterildiği tablodaki değerin bir kahve için olduğu düşünüldüğünde 1000 megawattlık bir reaktör için 2 milyar dolar olduğu görülecektir. TAEK tarafından hazırlanan ihale şartları arasında ihaleyi kazanan ülke teklif edilen nükleer santral tipinin aynısını kendi ülkesinde yapmış ve lisanslamış olmalı şartı vardı. Kurulacak reaktörün Batı standartlarında olma mecburiyeti vardı. Bu şartlardan vaz mı geçildi? Bize kurulması planlanan WWR-1200 tipi basınçlı su reaktörünün Rusya'da çalışır halde tek bir santrali yok. Ruslar 1000 megawattlık basınçlı su reaktörünü kullanıyorlar. WWR-1200'lük tip ise tamamen yeni bir tasarım olup olumlu olumsuz bütün sonuçları kurulduktan sonra belli olacak. Benzetme uygunsa Ruslar yeni saç tipinin berberliğini başımızda öğrenecekler. Bakanlık İlk iki ünitenin %70 üretimini, üçüncü ve dördüncü ünitelerin %30 üretiminin alım garantisi verdiklerini söylüyor. Geri kalan kısmını Rusya serbest piyasada satacak. İşte bunu da anlamadım. Neden? Bu üretime ihtiyacımız olmayacak mı? Bu kadar riski aldıktan sonra %100 üretimleri neden almıyoruz? Yoksa Ruslar hepsini bilerek vermek istemediler de biz işi kitabına uydurarak yarısına alım garantisi verdik gibi anlamsız bir gerekçe mi uyduruyoruz? Özetle 4800 megawatt kurulu gücün sadece 2400 megawattı bize çalışacak. Bu durumda bize çalışacak her reaktörün maliyeti 11 milyar dolar gibi fahiş bir seviyeye ulaşmış olmuyor mu? Bu kurulu güç ise 10 yıl sonraki kurulu gücümüzün %5'i kadar bile olmayacak. Rusya uranyumun nükleer teknolojide kullanılan U-235 izotopunu zenginleştirmeyi bilim adamlarımıza gösterecek mi? Hayır. Türkiye'de mevcut 12.614 ton uranyumumuz değerlendirilecek mi? Hayır. Kullanılacak uranyum Rus TBL şirketinden alınacak. Kullanılacak zenginleştirilmiş uranyumun nerede muhafaza edileceğini biliyor muyuz? Hayır. Yıllarca Akdeniz'e inmek için can atan Ruslar, Akdeniz kıyısında oldukça büyük bir arazi bulmuşken, bu bölgeyi bir tür casusluk üssü olarak kullanıp kullanmayacaklarını biliyor muyuz? Hayır. Nükleer santrale denizden malzeme naklederken arzu edilmeyen insan ve malzemelerin Türkiye'ye sokulmayacağının bir garantisi var mı? Hayır. Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde Rusları kontrol edebilir miyiz? Hiç sanmıyorum. Esas merak ettiğim bu konuda stratejik ortaklarımızın ne düşündükleri. Şimdiye kadar susmuş olmaları bile çok ilginç. Diyelim ki her şey yolunda gitti ve inşaat başladı. Bu inşaatları kontrol edip lisanslama yapacak kişilere sahip miyiz? Hayır. Acıdır söylemesi ama yaklaşık 900 kişi çalışan TAEK kurumumuzda uluslararası nükleer lisanslama sertifikasına sahip kişi sayısı bir elin parmak sayısı kadar var mı bilemem. İlgililer abarttığımı, şaka söylediğimi sanıyorlarsa lütfen birinci elden soruştursunlar. Halbuki lisanslama işi için 700 adama yıla ihtiyacımız var. Bu tür bir lisanslama işinin uluslararası piyasadaki bedeli reaktör başına yaklaşık 500 milyon dolar. 4 reaktör için ya da 2 milyar dolar ek bir maliyeti daha göze alacağız veya onu da santrali kuran Ruslara yaptırıp kendi yaptıkları santrali kendilerine denetleteceğiz. Lisanslama işini de Ruslar yapacak ise sahi, TAEK hangi günler için kuruldu? Koskoca TAEK lisanslama yapamayacak ise bugüne kadar tek gram uranyum 235 izotopu üretecek beceriyi öyle veya böyle gösterememiş ise sahi TAEK niye var? Bütün işleri Ruslar yapacak ve bize sadece elektrik satacaklar ise neden bu kadar risk alıp yer tahsis ediyoruz? Ruslar sınırdan elektrik satsa daha kolay olmaz mı? İsviçre gibi işçiliğin ve arazinin en pahalı olduğu bir ülkede bulunan Beznau nükleer santralinden üretilen elektrik 6.95 sente satılırken bizden kilowatt için istenen bedelin 12.33 sent olması anormal bir bedel değil mi? Bu değerin de 21 sentlerden lütfediliyormuş gibi indirildiğini düşünürsek pazarlık sistemimizde bir yanlışlık yok mu? Bu rakamın ilerleyen yıllarda 15,5 seviyelerine çıkacağı da biliniyor. Daha da ötesi santralin yarı üretimine serbest piyasada satılacağı düşünülürse, bu satış rakamının enerjiye sıkışacağımız yıllarda beklemediğimiz seviyelere çıkması da sürpriz olmamalıdır. Buna bir de uranyum cevherinin yarısından çoğunun tükendiği bilgisini eklersek, durumun farklı açılardan da sıkıntılı olduğu ortaya çıkacak. Nükleer santrallerin kullandığı U-235 üretiminin mevcut santrallerin ihtiyacının 1/3'ünü karşılıyor. Yıllık üretim 47 bin ton, ihtiyaç ise 67 bin ton. Ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra nükleer santral söküm masraflarının en az kurulumu kadar pahalı olduğunun da maalesef farkında değiliz. Hal böyleyken 3. nükleer santral için çalışmalar yapıldığını işiten ve TAEK'i tanıyan biri olarak endişelerim bir kat daha artmıyor dersem yalan söylerim. Peki biz nükleer santrallerde kullanma ihtimalimiz olan ülkemizdeki uranyum rezervlerine sahip çıkabiliyor muyuz? Türkiye uranyum yatakları ve ruhsatların tahsisindeki anlaşılmaz tesadüfler. Türkiye uranyum açısından çok zengin bir ülke değildir. Ancak halen tanımlanmış 12.614 tonluk bir rezervimiz bulunmaktadır. Bu rezerv çeşitli şehirlere dağılmış olmakla beraber yarısından fazlası Yozgat Sorgun'da bulunan yataklardadır. Bu listenin dışında Malatya Kuluncak'ta da uranyum zenginleşmeleri bulunmuştur. Türkiye'de uranyum ticareti yapılmadığından uranyum madenciliği de gelişmemiş, hatta gelişmemesi için özel gayret gösterilmiştir. Ülkemizde 4. grup maden ruhsatlarına tanınanak ruhsat başına maksimum 2000 hektardır. Her ne olduysa 2008 yılından sonra maden kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmak istenmiş ve radyoaktif maddeler 4. grup olarak adlandırılan metalik madenler grubundan çıkarılıp 6. grup radyoaktif mineraller adı altında toplanmıştır. Sadece grubu değişmemiş ruhsatlara tanınan 2000 hektarlık arazi ruhsatı kapatma alan sınırı da 5000 hektara çıkarılmıştır. 2008 ve sonraki yıllarda yazdığım yazılarda ve TV konuşmalarımda Enerji Bakanlığı'nın bu kararlarının çok manidar olduğu, uranyumların yabancı şirketlere kaptırılacağını defalarca anlattım. Endişelerim maalesef doğru çıktı ve terör bakımından en zengin olan Yozgat Sorgun uranyum sahalarımızın ruhsatlarını Avustralyalı merkezi West Perth'te bulunan Anatolia Enerji Limited adlı bir şirket aldı. Şu anda 18 bin hektarlık ruhsata sahip bu şirketin 2011 yılında kurulmuş olması ve yönetim kurulu başkanının da bir Türk olması ise ayrı bir ilginç tesadüftür. Uranyum ruhsatları elden çıkartıldıktan sonra 2015 yılında yenilenen maden kanununda uranyum tekrar 4. gruba eklenmiştir. Dünya uranyum rezervi gelecek için umut verici midir? Uranyum minerallerinin en çok bulunduğu ülkelere bakıldığında en önde gelen ülkelerin Avustralya ve Kazakistan olduğu görülecektir. Ancak her iki ülkede de nükleer santral olmaması çok ilginçtir. Uranyum rezervlerinin çok farklı ülkelerde bulunuyor olması, bu ülkelerin bu rezervlere sahip olduğu anlamını da taşımamaktadır. Hatta ham uranyum satışlarında %40.8'lik pay ile en önde bulunan ülkenin Avustralya olması da önemli değildir. Zira bu rezervlerin %70'i 3 büyük şirkete aittir. Cameco %20 Kanada, Kogema %30 Fransız ve RTZ %20 İngiliz. Bir başka gariplikle bu rezervleri işleyen zenginleştirilmiş uranyum üreten ülkelerden ikisinin uranyum üreten ülkeler listesinde bulunmamasıdır. Almanya ve Hollanda zenginleştirilmiş uranyum satışlarında %49,5'luk bir paya sahiptir. Fransa'nın payı ile birlikte zenginleştirilmiş uranyum satışlarının %83,5'luk gibi önemli bir kısmı Almanya, Hollanda ve Fransa tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünya yaklaşık 6 milyon tonluk rezervin 2.3 milyon tonunu 1934'ten beri tüketmiştir. Mevcut 450 santralin yıllık üranyum ihtiyacının %65'i ancak karşılanmaktayken bizim bu piyasadan rahatça üranyum bulmamız da oldukça zor gözükmektedir. Yani 1001 emek ve risk ile nükleer santral yapsak bile bu santrallere uranyum bulamama riskimiz daima olacak ve Rusya'ya bağımlı kalacağız. Rusya'nın da elinde maalesef önemli bir rezerv bulunmamaktadır. Zenginleştirilmiş uranyum satan ülkeler listesinde adı bile yoktur. Dünya ve Türkiye nükleer güce sürdürülebilir bir güç olarak güvenmeli midir? Bugün için dünyada kurulu nükleer santral sayısı 450'dir. Bu santrallerin toplam gücü ise 390.915 megawatt'tır. Bu gücün üçte biri yani 98.868 megawatt'ı ABD'dedir. Ve bu güç 99 santral tarafından sağlanmaktadır. Bu ülkeyi 58 santral ve 63 bin megawatt güç ile Fransa, 43 santral ve 40.250 megawatt güç ile Japonya takip etmektedir. 390.915 megawattlık kurulu güce karşılık devrede olan yaklaşık 305 bin megawattlık bir güçtür. Zira bu santrallerin 67 bin tonluk uranyum talebine karşılık 47 bin tonluk arz ancak sağlanabilmektedir. Yani nükleer güç dünyanın enerji çözümü için tek başına bir çare değildir. Halen dünya elektrik üretiminin sadece %11'i nükleer santrallerden karşılanmaktadır. Petrol, doğalgaz, kömür, hidroelektrik santrallerinin ürettiği enerji hesaba katıldığında nükleer santrallerin çok da önemli olmadığı görülecektir. Bu hesaba dünyanın ısınma ve ulaşımda kullandığı enerji türlerini hesaba katıp bakarsak nükleer enerjinin çok da önemli bir paya sahip olmadığı görülecektir. Kaldı ki dünya uranyum rezervinin kısıtlı miktarda olması ve bunun 2.3 milyon tonluk miktarının 1943'ten beri kullanılmış olması bu enerji üretim tipinin kullanımını sürdürülebilir kılmamaktadır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen nükleer santralleri usulünce kurmak ve teknolojisini ilerletmek için elimizden ne geliyorsa yapılmalıdır. 9. ayrımın sonu. Sayfa 122.